Ayrım 63.
Sayfa 484. Bir başka haylaz kalabalık içindedir. Ağırbaşlı, gözlüklü, saat göstekli bir adam öfkeyle döner. Karımın beline el attın serseri. Ben mi bayım? Üstümü arayın. 3. Hoş çocuktur. Akşamları ele geçirmeyi daima başardığı birkaç kuruş sayesinde Hominsio tiyatroya gider. Tılsımlı eşiği atlar atlamaz değişir. Haylaz sokak çocuğuyken Paris çapkını oluverir. Tiyatrolar baş aşağı edilmiş, ambarları yukarı gelmiş gemilere benzer. Paris çapkını bu ambara tıkılır. Kurtçuğun yanında gece kelebeği neyse haylaza göre Paris çapkını da odur. Tıpkı öyle uçarı, her şeyin üstünde süzülen bir yaratık. Bu dar, pis kokulu, karanlık, utanç verici, zararlı, iğrenç, çirkin ambarın paradi adını alması için, dipnot, tiyatroda üst kata verilen paradi, aynı zamanda cennet anlamına gelir. Mutluluk parıltısıyla, heyecanın, sevincin kudretiyle, kanat çırpmayı andıran alkışlarıyla onun orada bulunması yeter. Bir yaratığa faydasızlığı verin, ondan gerekeni kaldırın, ortaya haylaz çocuk çıkar. Bu çocuk sanat içgüdüsünden yoksun değildir. Yalnız gereken üzüntüyle belirtelim ki, eğilimi klasik zevkten yana değildir. Yaratılıştan akademik değildir. Bir örnek vermek için söyleyelim, bu gürültülü çocuk seyirciler arasında Matmazel Mars'ın şöhreti bir tutam alayla süslenmişti. Haylaz çocuk ona Matmazel Müş adını vermişti. Bu yaratık yaygara koparır, alay eder, kavga eder, küçük bir çocuk gibi bez parçaları içindedir, bir filozof gibi hırpanidir. Lağımda balık tutar, çirkef sularında avlanır, süprüntüden neşe çıkarır. Acarlığıyla köşe bucak her yeri kasıp kavurur, sırıtır, ısırır, ıslık çalar, türkü söyler, alkışlar, yuhalar, Alleluya'yı Matan Türlüret'le yumuşatır. De Profundis'ten Şienli'ye kadar bütün havaları yayvan bir ahenkle okur. Aramadan bulur, neyi bilmediğini bilir. Yan kesici olacak kadar acardır, akıllı olacak kadar delidir, utanmazlık derecesinde açıktır. Olimpos'a diz çökebilir, gübreye uzanıp yatar, oradan yıldızlarla kaplanmış olarak çıkar. Paris'in haylaz çocuğu küçük ölçüde bir raböledir. Saat cebi olmayan pantolondan hoşlanmaz. Az şaşırır, daha az ürker. Boş inanlarla alay eder, mübalağaları söndürür, bilmeceleri alaya alır, hortlaklara dilini çıkarır. Kendini dev aynasında görenleri, yapmacıklı düşünceleri bütün şiirden yoksun bırakır, destanvari büyültmeleri karikatür karıştırır. Bunu bayağılığından yapmaz, hayır. Tumturaklı hayalin yerine kaba gülünç göz boyayıcılığı koyar. Karşısına Adam Star çıksa, bakın hele Gulyabani gelmiş der. Dipnot, Vasco de Gama fırtınalar burnunun geçeceği sırada ümit burnundan gelip yolunu kesen dev. 4. Yararlı olabilir. Paris boş gezende başlar, haylaz çocukta biter. Başka hiçbir kentte bulunamayacak iki yaratıktır bunlar. Bakmakla yetinen aldırmazlık, bitmez tükenmez girişkenlik. Prudhomme'la Fouillé. Yalnız Paris'in tarihinde vardır bunlar. Bütün monarşi boş gezenin kişiliğinde yaşar. Bütün anarşi haylaz çocuğun kişiliğinde canlanır. Paris varoşlarının bu soluk çocuğu, toplum gerçekleri, insanla ilgili şeyler karşısında düşünen bir tanık olarak ıstırap içinde yaşar, gelişir, bağlanır, çözülür. Kendini tasasız sanır ama değildir. Gülmeye hazır bakar, başka şeylere de hazırdır. Kim olursanız olun, adınız ne olursa olsun, ön yargı, kepazelik, baskı, düşmanlık, despotizm, adaletsizlik, taassup, istibdat, ağzı açık haylaz çocuktan sakının. Bu küçük büyüyecek. Hangi topraktan yoğrulmuştur? Rastgele ilk çamurdan. Bir avuç çamur, bir soluk, işte Adem. Bir tanrının geçmesi yeter. Bu tanrı daima haylaz çocuktan geçmiştir. Talih bu küçük yaratık için çalışır. Bu talih kelimesiyle bir parça da macerayı kastediyoruz. Bayağı kaba topraktan yoğrulan, cahil, bilgisiz, şaşkın, adi, amiyane olan bu cüce bilgin mi olacak mankafa mı? Bekleyin, feleğin çarkı dönüyor. Paris'in ruhu, tesadüften çocuklar, kaderden insanlar yaratan bu şeytan, Latin çömlekçinin tersine testiden vazo yapar. 5. Sınırları. Haylaz şehri sever. Akıllı bir yanı olduğundan yalnızlığı da sever. Fuscus gibi bir şehir aşığı, Flaccus gibi de kır aşığıdır. Düşünerek dolaşmak yani başıboş gezmek filozof için iyi bir vakit geçirmedir. Hele biraz bozulmuş, oldukça çirkin ama garip, iki ayrı yaratılıştan meydana gelmiş kırlarda olursa, bazı büyük şehirler, özellikle Paris, bu gibi kırlık yerlerle çevrilidir. Banliyoyu incelemek, iki ayrı hayatı incelemek demektir. Ağaçların sonu, damların başlangıcı. Otların bitişi, kaldırımların başlangıcı. Toprak yolda araba izlerinin sonu, dükkanların başlangıcı. İlahi mırıltının sonu, insan gürültüsünün başlangıcı. Üstün ilgi de buradan doğar işte. Gelip geçenlerin daima hazin olarak niteledikleri bu pek az çekici yerlerde, düşünürün görünüşte hedefsiz gezintilere çıkması da bundandır. Bu satırların yazarı uzun süre Paris'in sınır kapılarında avare, hedefsiz dolaşmış durmuştur. Bu onun için sonsuz bir hatıra kaynağıdır. Kısa otlar, taşlı yollar, şu kireçler, balçıklar, alçılar, sürülmemiş toprakların, nadasta bekleyen tarlaların o sert değişmezliği, ücra bir yerde birdenbire görülen turfanda sebze bahçeleri, bu vahşi ile medeniyetin karışması, kışla davullarının gürültülü bir şekilde talim ettikleri, sanki savaş kekelemesi yaptıkları o geniş göçe bucaklar, gündüz ıssız, gece tehlikeli yerler, rüzgarda dönen kırık dökük değirmen, taş ocaklarının taş çıkarma çarkları, mezarlıkların köşesinde koltuk meyhaneleri, güneşle yıkanan, kelebek sürüleriyle dolu ekilmemiş muazzam tarlaları, futursuzca kesen büyük karanlık duvarların esrarlı güzelliği. Bütün bunlar onu çekerdi. Yeryüzünde hemen hemen hiç kimse şu garip yerleri, glasiyeri, süneti, kurşun yaraları içindeki Grönel'in iğrenç duvarını, Montparnasse'ı, Fossoluyu, Marne kıyısındaki o biyerleri, Monsuri'yi, Tombe-Izoard'ı, artık ancak manastırların sürmesine yarayan toprak seviyesinde çürümüş tahtalardan bir kapağın örttüğü, tükenmiş eski bir taş ocağı bulunan Châtillon'un Pierre Platin'i bilmez. Roma Ovası bir hatıradır, Paris Banliyosu başka bir hatıra. Bir ufkun önümüze serdiklerinde ancak tarlalar, kırlar, evler, ağaçlar görmek yüzeyde kalmak demektir. Eşyanın bütün görünüşleri Tanrı'nın düşünceleridir. Bir ovanın bir şehirle birleştiği yerde daima bilmem nasıl içe işleyici bir hüzün vardır. Orada tabiatla insan size aynı zamanda seslenir. Orada bölgesel gariplikler belirir. Paris'in halesi diyebileceğimiz varoşlarına bitişik bu ıssızlıklarda dolaşan bir kimse, şurada burada en ucra yerde, en beklenilmeyen bir anda, sıska bir çitin arkasında, hüzün veren bir duvarın köşesinde, gürültülü bir küme meydana getiren, morarmış, çamur içinde, toprağa bulanmış, üst baş yırtık, saçlar çalı gibi, başlarında peygamber çiçeklerinden taçlarla zıp zıp oynayan çocuklar görmüştür. Bunların hepsi yoksul ailelerin küçük kaçaklarıdır. Paris dışındaki yollar onların soluk alabilecekleri yerdir. Banliyö onların malıdır. Onlar orada ebedi okul kaçakları gibidir. Bildikleri bütün pis türküleri orada söylerler. Oradadırlar, daha doğrusu orada yaşarlar. Bütün gözlerden uzak, Mayıs'ın, Haziran'ın tatlı aydınlığında, yerde bir çukurun başına diz çöküp, baş parmaklarıyla zıpzıplara vurarak, çekişerek, sorumsuz, uçarı, yüzüstü bırakılmış, mutlu yaşarlar. Sizi görür görmez bir meslekleri olduğunu, hayatlarını kazanmaları gerektiğini hatırlarlar. Mayıs böcekleri dolu eski bir yün çorabı ya da bir leylak demetini satmaya çalışırlar. Bu garip çocuklara rastlamak Paris yakınlarının pek sevimli, içler acısı bir güzelliğidir. Arada sırada bu oğlanların arasında küçük kızlar da vardır. Kardeşleri mi acaba? Bunlar hemen hemen genç kızlık çağındadırlar. Zayıf, ateşli, heyecanlı, elleri güneşten yanmış, yüzleri çil içinde, başlarında çavdardan, gelincikten çelenkler, neşeli, vahşi, yalın ayak. Kimisini ekinler arasında kiraz yerken görürsünüz. Akşamleyin güldükleri duyulur. Öğlenin boş ışığıyla sıcacık aydınlanan ya da akşamın alacakaranlığında fark edilen bu topluluklar düşünen insanı uzun uzun meşgul eder, hayalleri rüyalarını kaçırır. Paris, merkez, banliyö, çevre. İşte bu çocukların bütün dünyası. Hiçbir zaman bunun dışına çıkmazlar. Balık sudan çıkamadığı gibi onlar da Paris'in havasından dışarı çıkamazlar. Onlar için sınır kapılarının iki fersah ötesinde hiçbir şey yoktur. Ivry, Gentilly, Arcueil, Belleville, Aubervilliers, Menilmontant, Choisy-le-Roi, Billancourt, Meudon, Issy, Vannes, Sèvres, Neuilly, Gennevilliers, Colombes, Romainville, Chaton, Asnières, Bougival, Nanterre, Enghien, Noisy-le-Lez, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse. İşte evren burada son bulur. 6. Biraz tarih. Bu kitaptaki olayın geçtiği sıralarda zaten hemen hemen çağdaş bir devir. Bugünkü gibi her sokak başında bir belediye zabıta memuru yoktu. Bu belediye zabıtası işi iyi bir şey ama üzerinde tartışmanın şimdi sırası değil. Başıboş dolaşan çocuklar Paris'te pek boldu. Açık arazide, inşaat halindeki evlerde, köprü kemerleri altında devriyelerin her yıl ortalama 260 yersiz yurtsuz çocuk topladığını istatistikler bildiriyor. Bu yuvalardan bir tanesi o günlerden bu yana pek ünlü olarak kalanı Arcole Köprüsü kırlangıçlarını yarattı. Toplumsal hastalıkların en korkuncu zaten budur. İnsanın bütün suçları çocukluktaki serserilikten başlar. Yalnız Paris'i gene de ayrı tutalım. Hatırlattığımız anıya rağmen bu ayrı tutuş bir ölçüde yerindedir. Her büyük şehirde avare çocuk mahvolmuş bir insanken, hemen her yerde başıboş bırakılan çocuk kendisindeki dürüstlüğü, vicdanı kemiren genel kötülüklerin içine dalıverirken, Paris'in haylaz çocuğu, bunun üzerinde ısrar edelim, yüzeyde yıpranmış, zedelenmiş olmakla birlikte, içinden hemen hemen hiç lekesiz, el sürülmemiş gibidir. Belirtilmesi gereken bizim halk devrimlerimizin şahane dürüstlüğünde ortaya çıkan olağanüstü bir şey de şudur. Engin denizlerin suyunda bulunan tuz gibi Paris'in havasında bulunan fikirden bir baştan çıkmazlık meydana gelir. Paris'in havasını solumak ruhu korur. Burada söylediklerimiz üzerlerinde kopmuş ailenin ipliklerinin uçuştuğunu görür gibi olduğumuz bu çocukları, her görüşte duyduğumuz yürek burkulmasından hiçbir şeyi eksiltmez. Pek çok eksiği olan çağdaş medeniyette ailelerin bu kırılması, karanlıklar içinde boşalması, çocuklarının ne olduğunu bir daha hiç bilmemesi, bağırsaklarının sokak ortasına dökülmesi pek yadırganacak bir şey değil. Kapkaranlık hayatlar bundan doğuyor. Bunun adı, evet bu acı şey bir de deyim yaratmıştır, Paris kaldırımlarına atılmak oldu. Bu arada şunu da söyleyelim ki çocukları böyle sokağa atmaları önlemek için eski monarşi hiçbir çaba göstermemiştir. Alt tabakalarda bir parça Mısır, bir parça Bohemya bulunması üst tabakalara uygun geliyor, kudretlilerin işine yarıyordu. halk çocuklarının eğitilmesine karşı duyulan hınç kafalara kesin olarak yerleşmişti. Yarı aydınlar ne işe yarar ki? Parola buydu. Halbuki avare çocuk, cahil çocuğun tabii bir sonucudur. Zaten monarşinin arada sırada çocuğa ihtiyacı vardı, sokaktan ayak takımını topluyordu. Daha uzağa gitmeyelim. Mesela 14. Louis haklı olarak bir donanma kurmak istiyordu. Bu düşünce pek güzel, pek yerindeydi. Ama bunun ne yoldan sağlandığına bakalım. Rüzgarın oyuncağı olan yelkenli geminin yanında, gerektiğinde onu yedeğe almak için ya buharla ya da kürekle istediği yere gidebilen gemi olmazsa donanma olmaz. Bugün buhar gemileri neyse, eskiden kadırgalar da donanma için aynı şeydi. Ama kadırga kürek mahkumlarıyla gider. Demek ki kürek mahkumları gerekiyordu. Colbert, dipnot, 14. Louis'nin ünlü bir bakanı, eyalet valilerine, parlamentolara elinden geldiği kadar çok kürek mahkumu yarattırıyordu. Yargıçlar sınıfı da buna çok yardımcı oluyordu. Bir dini alay sırasında bir kimse şapkasını çıkarmadıysa demek ki protestandı. Soluğu kadırgalarda alıyordu. Sokakta bir çocuğa rastlanıyordu. 15 yaşında olsun ve yatacak yeri bulunmasın yeterdi. Küreğe gönderiliyordu. Yüce hükümdarlık, büyük yüzyıl. 14. Louis devrinde Paris'te çocuklar kayboluyordu. Bilinmez nasıl esrarlı bir davranışla onları polis kaçırıyordu. Kralın kan banyoları hakkında korkunç söylentiler dolaşıyordu. Barbie'ye bunları safiyetle anlatır. Bazen çocuksuz kalınca babası olan çocukları bile alıyorlardı. Perişan olan babalar polisin üzerine yürüyorlardı. Bu şartlar altında parlamento işe el atıyordu, astırıyordu. Kimi? Polisleri mi? Hayır, babaları. 7. Haylaz çocuk Hindistan'da olsaydı sınıflar arasında yeri bulunurdu. Paris haylazlığı Hindistan'daki sınıf ayrımlarına benzer imtiyazlı bir sınıftır. Her önüne gelen haylaz sokak çocuğu olamaz denebilir. Bu haylaz çocuk sözü basılı olarak ilk defa 1834'te yayımlandı, halk dilinden edebi dile geçti. Bu kelime Claude de Gueux adındaki kitapta ortaya çıktı. Büyük bir gürültü koptu. Kelime tuttu. Sokak çocuklarının birbirine saygısını sağlayan unsurlar pek değişiktir. İçlerinden bir tanesini tanıdık, ahbaplık ettik. Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden bir adamın düştüğünü gördüğü için çok sayılan, beğenilen bir çocuktu. Bir başkası, Envalid'in kubbesindeki heykellerin muvakkaten durduğu bir iç avluya girip heykellerden kurşun aşırmayı başardığı için itibar görüyordu. Bir üçüncüsü bir yolcu arabasını devirdiği için gözdeydi. Bir başkası da bir bayın az daha gözünü patlatan bir askeri tanıdığı için. Bir Paris sokak çocuğunun "Hey ulu tanrı ne kadar bahtsızım ben, daha beşinci kattan düşen bir kimse göremedim" diye haykırışının nedeni böylece anlaşılıyor. Bu derin anlamlı sözleri basit kimseler anlamazlar, gülerler. Şüphesiz ki şu güzel bir köylü fıkrasıdır. Falanca baba, karın hastalıktan öldü, niçin hekim getirtmedin? Ne yapalım efendi, biz fakir insanlarık, kendi başımıza ölürük. Ama nasıl ki köylünün bütün alaycı boyun eğişi bu sözlerde toplanmışsa, muhakkak ki varoşların çocuğunun bütün dinsiz anarşisi de şu sözlerdedir. Bir idam mahkumu arabada giderken günah çıkaran papazın söylediklerini dinler. Paris'in sokak çocuğu bağırır. Papazla konuşuyor, hay korkak hay. Din konusunda belirli bir cüret sokak çocuğunun maneviyatını yükseltirdi. Maneviyatı yüksek olmak önemli bir şeydir. İdam cezaları yerine getirilirken orada bulunmak haylazlar için bir görevdir. Birbirlerine giyotini gösterirler, gülerler. Ona türlü türlü ad takılır. Çorbanın sonu, homurtucu, mavideki, gökteki ana, son lokma. Hiçbir şey kaçırmamak için duvarlara tırmanırlar, balkonlara çıkarlar, ağaçlara tünerler, parmaklıklara asılırlar, bacalara tutunurlar. sokak çocuğu denizci olarak doğduğu gibi kiremit döşeyicisi olarak da doğmuştur. Bir dam da onu gemi direğinden daha çok korkutmaz. Grev ayarında bir bayram düşünülemez. Dipnot, idamlar Paris'teki grev meydanında olurdu. Sanson'la Rahip Monte adı gerçekten pek tutulan adlardır. Cesaret vermek için mahkumu yuhalarlar. Bazen ona hayran olurlar. La Sönner, sokak çocuğuyken korkunç Danton'un cesaretle öldüğünü görünce parlak bir gelecek vadeden şu sözü söyledi: "Onu kıskandım." Sokak çocuğu Voltaire'i bilmez ama Papavuan'ı tanır. Katillerle siyasetçileri aynı masala katarlar. Hepsinin en son elbiselerinin hikayesi kulaktan kulağa anlatılır. Tolero'nun bir ateşçi külahı olduğu bilinir. Avril'in samur bir kasketi, Louvel'in melon şapkası varmış. İhtiyar de la Porte dazlakmış, başı açıkmış, Casting pembe beyaz pek güzelmiş. Borie'nin romantik bir sakalı varmış, Jean Martin askısını çıkarmamış. Le Couffé ile anası kavga ediyorlardı. Bir sokak çocuğu araba sefasına pişman olmayın diye bağırdı. De Backer'in geçtiğini görmek isteyen bir başkası, kalabalık arasında pek küçük olduğundan rıhtımın bir lambasını gözüne kestirir, ona tırmanır. Orada nöbette olan bir jandarma kaşlarını çatar. Çocuk, "Bırakın da çıkayım ne olur," der. Bu kudretli kişiyi yumuşatmak için de şunu ekler: "Düşmen, merak etmeyin." Jandarma da, "Senin düşmenin bence pek önemi yok," diye karşılık verir. Sokak çocukları arasında hatırlamaya değer bir kaza pek önemlidir. İnsan bir yerini pek derin, kemiğe kadar bir keserse saygının doruğuna erişir. Yumruk da hatırı sayılır saygı unsurlarındandır. Sokak çocuğunun sık sık tekrarladığı şeylerden biri de "Ben de oldukça güçlüyüm ya" sözleridir. Solak olmak haset edilecek bir şeydir. Şaşılık pek beğenilen bir şeydir. 8. Son kralın sevimli bir sözü. Sokak çocuğu yazın kurbağa olur. Akşamları gün batarken Austerlitz Köprüsü'nün, Iena Köprüsü'nün önünde kömür sallarının, çamaşırcı kadınların kayıklarının tepesinden sağa solu kollamadan sen sularına, polis kurallarının, edep kurallarının bütün yasaklarına dalar. Yalnız belediye zabıta memurları etrafa göz kulak olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da pek dramatik durumlar doğar. Bir keresinde unutulmaz bir kardeş çığlığına yol açtı. 1830 yıllarında ün kazanan bu çığlık bir sokak çocuğundan öbürüne stratejik bir uyarmadır. Omiros'un mısraları gibi ahenkle okunur, hemen hemen eski Yunan bayramlarında bolluk tanrıçası Demeter şerefine okunan şarkılar kadar anlatılamaz bir şiiri vardır. Şarap tanrısı canlanır sanki. "Hey Titi hey, akrep var, aynasızlar var, çullarını al da cızlamı çek, lağımdan tüy." Bazen bu sinekçik kendi kendine böyle der, okumasını bilir. Bazen de yazmasını. Daima kaba saba resim çizebilir. Kamu için yararlı olabilecek bütün kabiliyetleri bilinmez nasıl esrarlı bir eğitimle benimsemekte tereddüt etmez. 1815'ten 1830'a kadar Hindinin sesini taklit ediyordu. 1830'dan 1848'e kadar duvarlara armut resmi çiziyordu.